Ayrım 8. No dinamikler. Şurası kesin ki insanın anlam arayışı bir iç dengeden ziyade içsel gerilime yol açabilir. Ancak bu gerilimin akıl sağlığının vazgeçilmez bir öncülü olduğu kesindir. İddia ediyorum ki dünyanın en kötü koşullarda bile hayatta kalabilmek için hayatın bir anlamı olduğu bilgisinden daha etkili olabilecek bir şey yoktur. Nietzsche'nin şu sözleri çok şey söyler. Yaşamak için bir nedeni olan her türlü nasıla katlanabilir. Ben bu sözlerde herhangi bir psikoterapi için geçerli olan bir parola görüyorum. Nazi toplama kamplarında hayatta kalmaya en yatkın olanların yerine getirecekleri bir görevleri olduğunu bilenler olduğuna tanık oldum. Aynı sonucu toplama kampı ile ilgili yazılan başka kitapların yazarları kadar Japonya, Kuzey Kore ve Kuzey Vietnam'daki savaş esir kamplarına yönelik psikiyatrik incelemelerde de varılmıştır. Kendim için konuşacak olursam Auschwitz'teki toplama kampına götürüldüğümde basılmaya hazır durumda olan el yazmalarıma el konulmuştu. Bu çalışmayı yeniden yazmaya yönelik büyük isteğim beni içinde bulunduğum kampın zorluklarından kesinlikle korudu. Örneğin Bavyera'daki kampta tifüs ateşinden yataklara düştüğümde özgürlük gününe kadar yaşayabilirsem diye küçük kağıt parçalarına çalışmamı yeniden oluşturmamı sağlayacak notlar almıştım. Bavyera toplama kampının karanlık barakalarında kayıp çalışmamı yeniden oluşturma çabalarım beni kardiyovasküler iflas tehlikesinden koruduğuna eminim. Buradan yola çıkarak akıl sağlığının insanın şimdiye kadar edindikleriyle hala edinmesi gerekenler veya insanın şimdi ne olduğunu veya ne olması gerektiğine ilişkin bir miktar gerilim gerektirdiği anlaşılır. Böyle bir gerilim insanda içkin olarak bulunmaktadır ve bu yüzden de zihinsel iyi olma hali için vazgeçilmezdir. O halde insanın karşısına karşılaması gereken potansiyel bir anlam çıkarmak için tereddüt etmemeliyiz. Ancak bu şekilde güç istencini gizil durumdan çıkarabiliriz. Akıl sağlığının insanın en öncelikli ihtiyacı olan denge ve biyolojik adıyla homeostaz, yani herhangi bir gerilim olmayan durum ile sağlanabileceğine yönelik görüşü tehlikeli buluyor. İnsanın gerçekte ihtiyacı olan gerilimin olmadığı bir durum değil, kayda değer bir hedef, özgürce seçilmiş bir görev uğruna uğraş ve mücadeledir. İhtiyaç duyduğu şey ne pahasına olursa olsun gerilimden kurtulmak değil, onun tarafından karşılanmayı bekleyen potansiyel bir anlamın çağrısıdır. İnsanın ihtiyacı homeostazdan ziyade benim neodinamik adını verdiğim varoluşsal dinamiktir. Bu dinamik bir kutbun karşılanması gereken anlamı, diğer kutbun ise bunu karşılayacak insanı temsil ettiği iki kutuplu bir gerilim yüzeyinde durur. Bu durumun sadece normal koşullarda geçerli olduğu düşünülmemelidir. Nevrotik bireylerde daha bile geçerlidir. Bir mimar zayıflamış bir kirişi güçlendirmek isterse üzerindeki yükü arttırarak parçaların birbirine daha sıkı geçmesini sağlar. Terapistler de danışanların akıl sağlığını güçlendirmek istiyorlarsa insanın yaşamdaki anlama yeniden yönelmesi üzerinden bir miktar gerilim yaratmaktan korkmamalıdır. Anlama yönelmenin yararlı etkilerini gösterdiğime göre bugünlerde birçok hastanın şikayet ettiği bir histen, yani hayatlarının tamamen ve mutlak olarak anlamsız olduğu hissinden bahsetmek istiyorum. Bu hastalar uğruna yaşayacakları bir anlam farkındalığından yoksundurlar. Kendi içsel boşlukları kendi içlerindeki bir delik tarafından ele geçirilmiş ve tuzağa düşürülmüşlerdir. Ben buna varoluşsal boşluk adını veriyorum. Varoluşsal boşluk. Varoluşsal boşluk 20. yüzyılda yaygın görülen bir durumdur. Aslında bu şaşırtıcı değildir. İnsanın gerçekten insan olmaya başladığından beri geçirdiği iki yanlı bir kayba bağlı olarak ortaya çıkabilir. İnsanlık tarihinin başlangıcında insan hayvani davranışlara yol açan ve bu sayede emniyetini sağladığı temel hayvansal içgüdülerinin bir kısmını yitirdi. Cennete benzer bu emniyet alanı insana sonsuza dek kapatıldı ve insan seçimler yapmak zorunda kaldı. Buna ek olarak insanın yakın zamandaki gelişimi sırasında davranışlarının payandası olan gelenekler de artık hızla kaybolmaktadır. Ona ne yapması gerektiğini söyleyen hiçbir içgüdü ve nasıl davranması gerektiğini söyleyen hiçbir gelenek kalmadı. Hatta bazen ne yapmak istediğini bile bilmiyor. Bunun yerine ya diğerlerinin yaptıklarını konformizm ya da diğerlerinin ondan istediklerini totalitarianizm yapmak istiyor. Yakın zamanda yapılmış bir anket çalışması Avrupalı öğrencilerimin %25'inin bir şekilde varoluşsal boşluk hissettiğini göstermiştir. Amerikalı öğrencilerim arasında ise bu oran %25 değil %60'tı. Varoluşsal boşluk kendini en belirgin olarak bir can sıkıntısı halinde gösterir. Artık Schopenhauer'in insanın acı ve can sıkıntısı uçları arasında sonsuz bir gidiş gelişe mahkum olduğunu söylerken ne kastettiğini anlayabiliriz. Aslında can sıkıntısı psikiyatrlara çözmek üzere acıdan daha fazla sorun sunar. İlerleyen otomasyon teknolojileri ortalama bir işçiye daha fazla boş zaman bırakacağı için bu sorunlar da giderek daha hayati hale gelmektedir. Burada üzücü olan bu işçilerden birçoğunun bu boş zamanla ne yapacaklarını bilmeyecek olmalarıdır. Örneğin pazar nevrozu, iş haftasının yoğunluğu geride kalıp içlerindeki boşluk kendini belli ettiğinde hayatlarındaki içeriksizliğin farkına varan insanların durumunu tanımlayan bir depresyon türüdür. İntiharın çok da az olmayan bu kısmı bu varoluşsal boşluğa atfedilebilir. Depresyon, saldırganlık ve bağımlılık gibi yaygın durumlar altlarında yatan varoluşsal boşluğu tanımadığımızda anlaşılır değildir. Bu aynı zamanda emekliler ve yaşlıların da krizidir. Daha da ötesi, altında varoluşsal boşluğu saklayan birçok maske ve kılıf vardır. Bazen anlam istencinin engellenmesi, en ilkel formu olan para istemi de dahil güç istenci ile telafi edilmeye çalışılır. Başka durumlarda anlam arayışının engellenmesi haz istencine yol açar. Varoluşsal engellenmenin genellikle cinsel telafi çabalarına yol açmasının nedeni de budur. Bu vakalarda cinsel libidonun varoluşsal boşluk içinde şaha kalktığını görürüz. Nevrotik vakalarda da benzer bir olay gerçekleşir. Daha sonra değineceğim belli geri bildirim mekanizmaları ve kısır döngü oluşumları görülür. Belirti tablosunun varoluşsal boşluğa sızdığı ve yeniden yeşerdiği tekrar tekrar gözlenebilir. Bu tür davranışlarda uğraşmamız gereken şey nörojenik nevroz değildir. Ancak psikoterapi, legoterapi tedavisiyle desteklenmediği sürece bu danışanın bu durumun üstesinden gelmesini asla sağlayamayız. Varoluşsal boşluğunun doldurulması danışanın nükslerini engelleyecektir. Bu yüzden de logoterapi sadece yukarıda tarif edilen nörojenik vakalar için değil, aynı zamanda psikojenik ve hatta matejonik nevrozlar için de önerilmelidir. Bu açıdan bakıldığında bir zamanlar Magda B. Arnold'un ifade ettiği şu cümle daha mantıklı hale gelir. Her terapi ne kadar kısıtlı olursa olsun biraz logoterapi olmalıdır. Şimdi danışan hayatın anlamının ne olduğunu sorarsa ne cevap vereceğimizi konuşalım. Hayatın anlamı. Bir doktorun bu soruyu genel geçer ifadelerle cevaplayabileceğinden şüpheliyim. Çünkü hayatın anlamı insandan insana, günden güne ve hatta saatler içinde değişebilir. O yüzden de önemli olan genel olarak hayatın anlamı değil, insanın hayatının verili bir andaki özel anlamıdır. Bu soruyu genel geçer bir şekilde cevaplamak, bir satranç şampiyonuna şu soruyu sormaya benzer. Söylesene usta, dünyadaki en iyi hamle nedir? Bir oyundaki durumdan ve rakibin kişiliğinden bağımsız olarak belirlenebilecek en iyi hamle, hatta iyi hamle diye bir şey yoktur. Aynısı insanın varoluşu için de geçerlidir. Herkes hayatında tamamlaması gereken bir ödevi beraberinde getiren bir iş veya misyonla karşı karşıyadır. Kimsenin yerine başkası geçemez ve kimse hayatını tekrar yaşayamaz. Bu yüzden de herkesin hem görevi hem de bunu yerine getirmek için olanakları özgündür. Hayatta her durum insana bir mücadele alanı ve çözülmesi gereken bir sorun sundukça hayatın anlamı değişebilir. Temel olarak insanın kendine hayatının anlamının ne olduğunu sormak yerine bu sorunun muhatabının kendisi olduğunu anlaması gerekir. Herkes hayat tarafından bir sorguya çekilir ve hayatı sadece kendi hayatıyla, kendi sorumluluğuyla cevaplayabilir. Logoterapi, insan varoluşunun özünü sorumluluk duygusunda bulur. Varoluşun özü. Sorumluluğa yönelik bu vurgu, logoterapinin kesin buyruğunun nedenidir. Halihazırda ikinci kez yaşıyormuşçasına ve ilk seferinde şimdi olduğu gibi yanlış hareket etmek üzereymişsiniz gibi yaşayın. İnsanın sorumluluk duygusunu, onu ilk olarak şimdiki anın geçmiş olduğunu, ikinci olarak da bu geçmişin değiştirilebilir ve onarılabilir olduğunu hayal etmeye çağıran bu şiardan daha iyi tetikleyebilecek bir şey düşünemiyorum. Bu kaide insanı hayatın sonluluğu kadar kendisinin ve hayatın dönüştürülebilirliğinin kesinliğiyle yüzleştirir. Logoterapi, danışanın kendi sorumluluklarının tam olarak farkına varmasını sağlar. Ve bu yüzden de bu sorumluluğun ne olduğu, neye veya kime karşı olduğu seçimlerini ona bırakmalıdır. Bu da logoterapiyi danışana değer yargısı dayatmaya en az yatkın ekol kılar. Çünkü danışanın yargılama sorumluluğunu doktora bırakmasına hiçbir durumda izin vermez. Bu nedenle de hayatını topluma mı, kendi bilincine mi karşı bir sorumluluk olarak yorumlayacağı tamamen danışana kalmıştır. Ancak hayatlarını kendilerine verilmiş bir görev üzerinden değil, bu görevi ona verenler üzerinden değerlendiren insanlar vardır. Logoterapi, bir öğretme veya vaaz verme işi değildir. Mantıksal çıkarımdan olduğu kadar ahlaki dayatmalardan da uzak durur. Mecazen ifade etmek gerekirse, logoterapist tarafından oynanan rol bir ressamdan ziyade göz doktorunun işine benzer. Ressam bize kendi gördüğü şekliyle dünyanın bir resmini aktarmayı amaçlarken göz doktoru dünyayı gerçekten olduğu gibi görmemizi sağlamaya çalışır. Logoterapinin rolü danışanın görme alanını genişleterek olası anlamların tamamının bilincine çıkmasını ve görülebilir olmasını sağlar. İnsanın sorumluluk taşıdığını ve hayatının potansiyel anlamını gerçekleştirmesi gerektiğini söylerken, hayatın anlamının insanın kendi içinde kapalı bir sistemde değil, dünyada keşfedilmesi gerektiğini vurgulamaya çalışıyorum. Bu kurucu niteliğe insanın varoluşunu kendine aşması adını veriyorum. İnsan olmak her zaman kendi dışında bir şeye veya birine, bu bir anlam veya bir insan olabilir, işaret etmek veya ona yönelmek anlamına gelir. İnsan kendini ister bir davaya hizmet ederek, İster başka bir insanı severek ne kadar unutursa o kadar insanlaşır ve kendini o kadar gerçekleştirir. Kendini gerçekleştirme denilen şey ulaşılabilir bir hedef değildir. Çünkü çok basit olarak insan bunun için ne kadar çaba gösterirse o kadar uzağında kalır. Başka bir deyişle kendini gerçekleştirme sadece kendini aşmanın bir yan etkisi olarak mümkündür. Şimdiye dek hayatın anlamının sürekli değiştiğini ama hiç kaybolmadığını gösterdik. Logoterapiye göre hayatın anlamını 3 farklı yolla keşfedebiliriz. 1. Bir üretimde bulunarak veya bir iş yaparak. 2. Bir şeyi deneyimleyerek ya da biriyle temas ederek ve 3. Kaçınılmaz olan ıstıraba karşı aldığımız tavırla. İlkinin bir kazanım ve edinim biçimi olduğu çok açıktır. İkinci ve üçüncünün biraz daha ayrıntılandırılması gerekir. Hayatta anlam bulmanın ikinci yolu, iyilik, hakikat veya güzellik gibi bir şeyi, doğayı ve kültürü veya en önemlisi başka bir insanı biricikliğiyle deneyimlemek, onu sevmektir. Sevginin anlamı. Sevgi, bir insanı kişiliğinin en derinlerine kadar kavramanın tek yoludur. Kimse başka bir insanın derinliklerini onu sevmediği sürece kavrayamaz. Sevgisi aracılığıyla sevilen kişinin önemli yanlarını ve özelliklerini anlama becerisi kazanır ve hatta ondaki henüz açığa çıkmamış ama gerçekleşmesi gereken potansiyeli görebilir. Onun yapabileceklerine ve neye dönüşmesi gerektiğine ilişkin farkındalık kazanarak bu potansiyelin gerçekleşmesini sağlar. Logoterapide sevgi, cinsel itki ve içgüdülerin bir yüceltme biçimindeki epifenomeni olarak ele alınmaz. Epifenomeni, temel bir fenomenin sonucu olarak gerçekleşen bir fenomen. Sevgi de cinsellik gibi temel bir fenomendir. Normalde cinsellik, sevginin bir ifade biçimidir. Cinsellik, sevginin bir aracı olarak sadece gerekçesini bulmakla kalmaz, ayrıca kutsallaştırılır. Böylece sevgi, cinselliğin sadece bir yan etkisi olarak ele alınmaz. Daha ziyade cinsellik, aşk adı verilen nihai birliktelik deneyiminin bir ifadesidir. Hayatta bir anlam bulmanın üçüncü yolu ise ıstıraptır. İstırabın anlamı. Hayatta çaresiz bir durumla, değiştiremeyeceğimiz bir kaderle karşı karşıya kalmakta da anlam bulunabileceğini hiç unutmamamız gerekir. Bu zamanlarda önemli olan kişisel bir trajediyi bir zafere, kötü bir vaziyeti bir kazanıma dönüştürmeye dair insana özgü potansiyele tanıklık etmektir. Bir durumu değiştiremeyeceğimiz zaman, örneğin ameliyat edilemez bir kanser gibi tedavisi olmayan bir hastalıkla karşı karşıya olduğumuzda kendimizi değiştirmek zorunda kalırız. Buna tam oturan bir örnekten bahsedeyim. Bir gün yaşlı bir hekim bana şiddetli depresyonu yüzünden başvurdu. Her şeyden çok sevdiği karısının 2 yıl önceki ölümünü atlatamamıştı. Şimdi ben ona nasıl yardımcı olabilirdim? Ona ne demeliydim? Aslında ona herhangi bir şey söylemek yerine karşısına şu soruyu çıkardım. Siz önce ölseydiniz ve eşiniz sizin ardınızdan hayatta kalmak zorunda olsaydı ne olurdu doktor? Onun için korkunç olurdu. Kim bilir ne kadar acı çekerdi, diye yanıtladı. Ardından ben de görüyorsunuz ya doktor, o bu acıdan kurtuldu ve onu bundan kurtaran sizsiniz. Elbette hayatta kalanın siz olması ve onun ardından yas tutmanız pahasına. Tek kelime etmeden elimi sıktı ve muayenemden sakin bir şekilde ayrıldı. Bazen ıstırap bir anlam, örneğin özveri gibi bir anlam bulduğu anda ıstırap olmaktan çıkar. Elbette bu tam olarak bir terapi değildi. İlk olarak doktorun çaresizliği bir hastalık değildi. İkinci olarak da onun kaderini değiştiremez ve eşini diriltemezdim. Ancak o konuşmada onun değişmez kaderine olan yaklaşımını değiştirmeyi başarmıştım. O andan sonra en azından ıstırabından bir anlam görmeye başlamıştı. Logoterapinin temel dayanıklarından biri insanın temel amacının haz almak veya acıdan kaçmak değil, hayatında anlam bulmak olduğudur. İnsanın ıstırabın bir anlamı olduğu sürece ıstıraba razı olmasının nedeni budur. Şunu da net olarak ifade etmeliyim ki ıstırap anlam bulmak için mutlaka gerekli değildir. Sadece anlamın ıstıraba rağmen mümkün olduğunu ısrarla söylemek istiyorum. Elbette ıstırabın kaçınılmaz olduğu durumlarda. Kaçınılmaz olduğunda ise yapılacak en anlamlı hareket onun nedenini ister psikolojik, ister biyolojik, ister politik olsun ortadan kaldırmaktır. Gereksiz yere acı çekmek kahramanlık değil, mazoşizmdir. Ölümünden önce Georgia Üniversitesi'nde psikoloji profesörü olan Edith Weisskopf-Jahas'ın logoterapi üzerine yazdığı makalede şöyle demişti. Günümüzün ruh sağlığı felsefesi insanın mutlu olması gerektiğini ve mutsuzluğun bir uyumsuzluk belirtisi olduğunu vurgular. Bu tür bir değer sistemi kaçınılmaz mutsuzluğun getirdiği yükün bu mutsuzluğa dair mutsuzlukla artmasından sorumlu olabilir. Başka bir makalede ise logoterapinin Amerika'nın bugünkü kültüründe çaresi olmayan acılardan müstarip olanların ıstıraplarından gurur duymaları ve bunları aşağılayıcı değil, ulvileştirici deneyimler olarak görmek için çok az fırsat tanınan ve böylece insanın sadece mutsuz olmakla kalmayıp mutsuzluktan utanç duymasına yol açan bazı sağlıksız trendlerin etkisini azaltmaya yardımcı olabileceğine yönelik umutlarını ifade etmiştir. İnsanı işini yapmaktan ve hayattan zevk almaktan alıkoyan durumlar vardır. Ama asla bertaraf edilmeyecek olan şey ıstırabın kaçınılmazlığıdır. Cesaretle ıstırap çekmeyi göze almak son anına kadar hayatın anlamlı olmasını ve bu anlamın sonuna kadar korunmasını sağlar. Başka bir deyişle hayatın anlamı koşulsuz bir anlamdır. Çünkü kaçınılmaz ıstırabın potansiyel anlamını içerir. Toplama kampında yaşadıklarım arasında belki de en derin deneyimi yaşatan olayı anlatayım. Kampta hayatta kalma şansı istatistiklerin de doğruladığı üzere 28'de 1'den fazla değildi. Auschwitz'e götürüldüğümde paltomun içine sakladığım ilk kitabımın el yazmalarının kurtarılması ihtimal dahilinde görülmüyordu. Bu yüzden de zihinsel evladımın kaybına katlanmak ve bunun üstesinden gelmek durumundaydım. O zaman hiçbir şey ve hiç kimse beni yaşatamaz gibi gelmişti. Ne fiziksel ne zihinsel herhangi bir çocuk bile. Böylece kendimi bu tür koşullar altında hayatımın tamamen anlamdan yoksun olup olmadığı sorusuyla karşı karşıya bulmuştum. Tutkuyla boğuştuğum bu sorunun cevabının zaten içimde hazır bulunduğunu ve kısa süre sonra bu cevabı bulacağımı henüz fark etmemiştim. Bu cevabı kendi giysilerimi teslim edip karşılığında Auschwitz'e varır varmaz gaz odasına gönderilen birinin eski giysilerini aldığım zaman bulmuştum. El yazmasının onlarca sayfasına karşı yeni edindiğim paltonun cebinde İbranice bir dua kitabından yırtılmış olan tek bir sayfa bulmuştum. Bu sayfada en önemli Musevi duası olan Şema İsrail vardı. Böyle bir tesadüfü düşüncelerimi kağıda yazmak yerine yaşamda sınamak haricinde nasıl yorumlayabilirdim? Kısa bir süre sonra bana yakında ölecekmişim gibi gelmeye başlamıştı ancak bu kritik durumda kaygılarım yoldaşlarımın çoğundan farklıydı. Onların sorusu şuydu, kamptan sağ çıkabilecek miyiz? Çıkamazsak tüm bu acıların bir anlamı olmayacak. Benim kafamı kurcalayan soru ise şöyleydi, bunca acının, bunca ölümün bir anlamı var mı? Eğer yoksa o halde yaşamın da bir anlamı yoktur. Çünkü anlamı hasbelkader kaçıp kurtulmaya bağlı olan yaşam nihai anlamda yaşamaya değmez.